ilaçların her durumda zararsız ve yan etkisiz olduğu doğru değildir. Yanlış seçilen bir ilaç, yanlış seçilen bir doz, yapılan hatanın büyüklüğüne bağlı olarak hastayı bir süreliğine veya çok nadiren de olsa yaşam boyu zor duruma sokabilir. Sebebi son derece basittir. Bir şey sağlık üzerinde ya etkilidir ya değildir. Eğer bir homeopatik ilaç etkili ise ve doğru kullanıldığında iyileştirebiliyorsa, elbette yanlış kullanıldığında da sağlığı bozabilir. Bu tıpkı bir bıçakla peynir ya da elinizi kesmeye benzer. Bıçak keskinse keskindir. Doktorun ustalığı da o bıçağı doğru kullanmaktır. Yani hastayı değil, hastalığı kesmek için. Alopatik de olsa, homeopatik de olsa tıbbın, şifa vermenin en önemli kuralı hep aynıdır. Önce zarar verme. Sayın Serdar Büyükeser hocamızın yeni başlayanlar için homeopati ve homeopatik ilk yardım kitabından aktardığımız bu bilgiyle 3. bölümümüzü de açmış bulunuyoruz. Serdar hocam, öncelikle size bir iyi akşamlar dileyim.
İyi akşamlar.
Şimdi geçtiğimiz derste 2. bölümde 3 ilaçtan bahsetmiştik. Apis, Akonit ve Briona. Şimdi bu akşam hangi acil durumlarda kullanılacak hangi ilaçlarımız var acaba? Hemen başlayalım mı?
Bugün Arnika, Arsenikum ve Beladona'dan bahsetmek istiyorum.
Wow, okay.
Ancak bazen ilaçları anlatırken başka ilaçlarla karşılaştırmak gerekiyor ya tabii ki. Bahsedeceğimiz başka ilaçlar konuşmanın akışı içinde ortaya çıkabilir. Ama ele alacağımız esas ilaçlar bu üçü olacak.
Tamam.
Yer kalırsa belki bir dördüncüyü de anlatırız. O halde ben Arnika'dan başlamak istiyorum. Zaten hem birinci programda hem ikinci programda bol bol konuştuk.
Evet.
Dinleyicilerimizin bir kulak dolgunluğu var şu anda Arnika'nın ne olduğu, nasıl kullanıldığı hakkında. Bu program sırasında Arnika'nın diğer özelliklerini de anlatarak daha genel, daha tam bir arnika resmi oluşturmaya çalışacağız dinleyicilerin zihninde. Arnika, daha evvel de bahsettiğimiz gibi kaza ve yaralanmalarda ilk akla gelen travma ilaçlarından bir tanesi. Mesela trafik kazasına uğrayan, hani böyle orta halli, ortanın üstü bir trafik kazası geçiren biri arabadan çıktığında aslında mesela üstü başı kan içindedir, her bir tarafı yırtılmıştır, yaralanmıştır, belki kolu bile kırılmıştır falan. Ama size der ki, yok yok benim bir şeyim yok. Yani siz diğerleriyle ilgilenin, benimle ilgilenmenize gerek yok, ben iyiyim falan der. Ama hani baktığınızda hiç öyle bir görüntü yoktur. İşte bu tam arnika tablosudur. Yani bana dokunmayın, ben iyiyim tablosu tipik bir arnika tablosudur. Karakter olarak arnikaya ihtiyaç duyan kişi biraz kaygılı olabilir, huzursuz ve korkmuş da olabilir. Sorularınıza cevap vermek istemez. Bazen aksi ve kavgaya istekli bir tutum sergileyebilir. Buna rağmen yaşadığı olayın, travmanın, kazanın farkında değildir. Yani yarası ciddi olduğu halde yok yok ben iyiyim diyebilir. Yani bunu gördüğünüz anda arnika vermek şart yani. İlk akla gelen ilaç arnika, böyle bir durumda. Ama biz şimdi tekrar ilk yardım konusuna dönersek, kasların aşırı kullanımına bağlı bir yorgunluk. Mesela diyelim ki işte halı sahada maç yaptınız, eve geldiniz, her tarafınız ağrıyor. Bir arnika alabilirsiniz. Cerrahi bir işlem sonrasında diye daha evvel anlatmıştık, diş çekimi, ameliyat sonrasında demiştik. Arnika'nın çok öne çıktığı, diğer yaralanmalardan daha fazla öne çıktığı bir başka durum da baş yaralanmalarıdır. Yani yere düştünüz, düşerken başınızı bir yere vurdunuz, başınıza bir darbe aldınız, başınıza bir şey düştü, çarptı. Yine ilk akla gelen ilaç, sizi beyin kanamasından, pıhtıdan falan koruyacak olan ilaç, arnika. Yani tabii ki hastaneye gidin, film çektirin, ciddi bir baş yaralanması geçirdiyseniz ama hani ne olur hemen bir arnika alın, çok önemli. İlacın kaynağı Arnica montana isimli bir çiçek. Dağlarda yetişen bir çiçek. Ve ilaç yapılırken bitkinin tamamı kullanılıyor. Kanın damar dışına çıktığı ezilme, burkulma, yaralanma, ameliyat incinmeler ve spor sonrası tükenmişliklerde Arnica ilk akla gelen ilaçtır. Bir başka tipik özellik de şudur. Arnica'ya ihtiyaç duyan kişinin başı sıcak olur, vücudu soğuk olur. Alnına dokunduğunuzda ateşi vardır ama hani vücudu sıcak değildir mesela. Başı kadar sıcak değildir en azından. Vücudun üst yarısı sıcak, alt yarısı soğuktur. Güçsüzlük görülebilir, uyku hali görülebilir. Fiziksel olarak o kadar hassaslaşmıştır ki oturduğu koltuk, yattığı yatak bile sert gelir. Hiçbir türlü yani birinin kendisine dokunulmasından başka hani oturduğu koltuğun kendisine dokunmasından yattığı yatağın bedenindeki temastan dahi hoşlanmaz. Böyle bir özelliği var arnikaya ihtiyaç duyan kişinin. Bu özellikleri gösterdiğini fark ettiğinizde bir kişinin ona rahatlıkla arnika verebilirsiniz. Şimdi biraz da arnikaya ihtiyaç duyan kişi arnika almadan kendini iyi hissetmek için neler yapar ve nelerden rahatsız olur diye bir yine özet verelim ve arnika bölümünü kapatalım. Arnika soğuk banyo yapmaktan hoşlanır, yatağa uzanıp dinlenmekten hoşlanır ve incinmiş bölgesini ovuşturmaktan hoşlanır. Yani işte mesela çok koşup yorulduysa bacaklarını ovuşturur, kendi kendisine masaj yapar. Kendisini rahatsız eden şeyler, akşamüstleri iyi hissetmez, yorucu işler yapmaktan kaçınır. Vücudunun bir yerinde kanama varsa rahatsız olur. Yani belirgin bir şekilde rahatsız olur. Yoksa tabii ki kimse kanamadan hoşlanmaz. Ve de uyku arnikaya iyi gelmez. Yani uyuduktan sonra kendini iyi hissetmez. Şimdi daha evvel diş çektirdiğiniz zaman önce arnika alın demiştik. Bununla ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi elbette diş hekimleri kendi işlerine karışılmasından hoşlanmazlar ama bu verdiğim bilgi de yine PhD yapmış başka bir diş hekiminin ders kitabından sağlam bir bilgi, referans gösterebilirim. Amerika'da Hal Higgins'in kitaplarından öğrendiğim bir bilgi. Bir diş çekildiğinde mutlaka onun etrafında hekimlerin periyodontik ligament dedikleri dokunun da tamamen kazınıp alınması ve bölgede biraz kanamaya izin verilmesi gerekiyor. Bunu eğer bizi dinleyenler arasında diş hekimi varsa diye özellikle anlatmak istiyorum. Bu 5-6 saniye kanamaya izin vermek bölgedeki mikropların kanın içten dışarı akması yoluyla bölge dışına atılması faydasını getiriyor. Periyodontik ligamentlerin de iyice kazınıp alınması, yani diş çevresi dokuların iyice kazınıp alınması çene kemiğinin daha iyi ve daha hızlı iyileşmesine yol açıyor. Ve aynı zamanda yani hem kan akışı yoluyla mikropların azaltılması hem de ligamentlerin iyice temizlenmesi çene kemiğinde yerleşik mikrop kalmamasına yol açıyor. Yani bölgede hapsolmuş dokularda, ilik boşluklarında, çene kemiği boşluklarında patojen mikrop kalma olasılığını azaltıyor. Bu bir taraftan çene kemiğinin iyileşmesini hızlandırırken bir taraftan da iyileşme tamamlandığında bölgede oksijensiz ortamda mikrop kalıp toksinleri ile bizi zehirlemeye devam etmesine engel oluyor. O yüzden bu konuyu gerekirse diğer medikal kaynaklardan iyice araştırmanızı, kontrol etmenizi ve eğer bugüne kadar yapmıyorsanız hayata geçirmenizi öneriyorum. Ben diş çektirdim. Genelde küretaj yapılıyor fakat yani elle ve basit yapılıyor. Halbuki Hal Higgins'in tavsiyesi matkapla kemikten 1 milimetreye kadar doku kaldırılması. Çene kemiğinden 1 milimetreye yakın doku kaldırıldığında yani ligamentlerin iyice temizlendiğinden emin olunduğunda bölgenin iyileşmesinin kat ve kat daha hızlı olduğunu söylüyor.
Benim elimdeki Doktor Klutz'ın kitabında da aynı bilgiler geçiyor ki zaten o da Hal Higgins'in ekolinden yetişmiş bir hekim. Esasında tamamen klasik yetişiyor fakat daha sonra araştırmaları kendi öğrendiği şeylerle bu yola gidiyor ve çene kemiğinde oluşumda kavite dediğimiz o daha önce bırakılmış ligamentlerin açtığı, oluşturduğu, daha sonra kemiğin erimesi ve cılk yumuşak doku haline dönüşmesini sağlayan bütün her şeyin temizlenmesi gerektiğini söylüyor kendisi de. Bir de ben şeyi merak ediyorum Serdar Bey. Madem arnika ve diş hekimliği, diş çekiminden bahsettik. Şimdi benim takip ettiğim bu bütüncül diş hekimliği uygulayan yabancı hekimler aynı zamanda şey de kullanıyorlar. Mesela hani işlem öncesi, sonrası veya sırasında mesela sadece diş çekimi için değil ama belki bir kanal tedavisi yapmadan önce veya yapılacak olan dişe enjekte etme. Diyelim arnika. Diyelim başka bir homeopatik remedi. Fakat bunların da enjeksiyonu söz konusu galiba, değil mi?
Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Başka doktorların, diş hekimlerinin kitaplarını ben de okudum ve enjeksiyon yoluyla yapılan homeopatik ilaçların farkındayım. İşin ilginç tarafı hayvanlar için enjeksiyonla yapılan homeopatik ilaçlar da var. Yani bu konu veteriner homeopatiği de ilgilendiriyor. Madem yeri geldi açıklayalım. Şimdi aslında homeopatik bir ilacın bir organizmada etki etmesi için ilacın sinir sistemiyle bir şekilde temas etmesi yeterli. Yani bu temas koku sinirleri aracılığıyla olabilir. Yani ilacı koklayabilirsiniz. İlacı mukozaya sürebilirsiniz. Yani ağzınıza alabilirsiniz. İlacı enjeksiyon yoluyla veren diş hekimlerini duydum. Hatta açık diş operasyonlarında dolgu yaparken açığa çıkmış dentinin üzerine fırçayla hiperikum süren diş hekimine de denk geldi. Fakat bu gerekli mi? Yani bizim Organon kitabında böyle bir metot yok. İlaçları tam tersine hasta bölgeye sürmemek şeklinde bir tavsiye var. Bunu neden böyle yapıyorsunuz diye sorduğumda cevap alamadım. Aynı şekilde enjeksiyon yoluyla kullanılması gereken ilaçlar derin dokuya verildiği için daha steril olmak zorunda. Ve üretimleri de daha pahalı. Yani globül yoluyla üretip ağzınızda emdiğiniz globül şeklinde kullanacağınız bir ilaç daha ucuzken enjeksiyon yoluyla kullanacağınız bir ilaç birim fiyatı daha pahalı. Şimdi dolayısıyla insanın aklına ister istemez yani acaba burada tamamen daha yüksek kâr beklentisiyle üretilmiş ilaç mı söz konusu sorusu doğuyor. Peki işin içine acaba gerçekten daha faydalı mı? Yani ben iyice açtığım bir ameliyat bölgesine arnikayı enjekte edersem o kişinin ağzına arnika koymaktan daha yüksek bir fayda sağlayabilir miyim? Sorusunun cevabını ben de bilmiyorum çünkü böyle bir karşılaştırmalı deney yapılmış değil. Yani benim bugüne kadar okuduğum literatürlerde işte 20 kişiyi alalım bunlardan 10 kişinin ameliyatını ağızdan arnika vererek yapalım. 10 kişinin de ameliyat bölgesine enjeksiyonla arnika verelim diye yapılmış bir deneye ben rastlamadım şu ana kadar. Ama gerekli mi değil mi sorusuna gönül rahatlığıyla cevap verebilirim. Bizim bütün klasik homeopati kitaplarında yaralı bölgeye homeopatik ilaç verilmez yazıyor zaten. Herhangi bir homeopatik ilacın vücudun sağlıklı dokuları üzerinden vücuda verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında ben gerekli görmüyorum. Hatta kuşkulanıyorum yani iyi bir şey mi diye.
Yani doku iyileştirmesini diyelim hızlandırmak için yaptıklarını düşünüyorum ben. Hani belki
Tabii
bu
ki.
o amaçla ama diyorsunuz ki sağlıklı dokuya hani verilmeli, üstten sürülmeli.
Tabii yani açılmış ve yaralanmış dokulara değil, yani işte kişinin burnundan koklatarak verilebilir. Derisinin sağlıklı bölgesine sürülerek verilebilir. Ağızdan verilebilir. Ağızda bir sorun varsa rektumdan verilebilir. Ama problem rektumda değilse yani hani çünkü o da mukoza ya.
Tabii.
Yani ilacı bir suda eritip küçük bir miktar suda eritip o suyu enjektörle ama iğne kullanmadan yani rektumdan verebilirsiniz. Ama hani sizin de merak ettiğiniz, benim de kuşkuyla karşıladığım durum şu. Diş çekecekler, mesela 20'lik diş. Ameliyat bölgesine yara açıkken, daha dikilmemişken enjektörle işte arnika, hiperikum gibi ilaçların verilmesi ya da çok büyük bir dolgu yapıldığında dentine fırçayla hiperikum sürülmesi gibi uygulamalardan bahsediyoruz. Şimdi aslında benim bu soruyu hani niye böyle yapıyorsun, Organon'da böyle yazmıyor dediğim diş hekimi kongrelerde bildiri sunan profesör unvanına sahip yani akademik olarak profesör unvanına sahip ve diş hekimi olan biri ve kendi muayenehanesinde bu uygulamayı yaptığını fotoğraflarıyla ve hatta elektron mikroskobu ile çekilmiş fotoğraflarla gösterdi. Yani işte kullandığı fırçanın niteliklerine varana kadar fotoğraflarıyla gösterdi. Sadece eksik kalan şu oldu. Hani niye böyle yapıyorsun? Organında böyle yazmıyor ki dediğim zaman cevap alamadım. Çünkü bunu kongre sonrasında e-mail ile sordum kendisine ve geri dönmedi. Çünkü gerçekten de bizim kitaplarımızda ilaçları bu yolla kullanmayın yazıyor. Yani hani o da bir seçenektir yazmıyor. Kullanmayın yazıyor. Ve kullanmama nedeni olarak da şunu açıklıyor. Bir bölgede diyelim ki bir travma var, bir yara var. Ameliyat yarası veya hastalığın bozduğu bir doku bozukluğu. Mesela işte sedef hastasında dirseklerdeki işte sertleşmiş deri diye düşünelim. Şimdi Hahnemann diyor ki eğer diyor hastalığın olduğu bölgeye ilacı doğrudan sürerseniz unutmayın ki bizim ilaçlarımız benzer patoloji üreten ilaçlar. Siz zaten hasta olan bir bölgeye hastalık yapan bir bilgi aktarırsanız o bölge daha da kötüleşir. Ve bu iyi bir şey değildir. Önemli olan vücuda o hastalıkla ilginin bilginin sağlam kanallardan ulaşmasıdır. Ama siz bunu hastalıklı bölge üzerinden ulaştırırsanız o bölgedeki hastalığı belli bir süreliğine de olsa kötüleştirirsiniz ve hasta daha çok acı çeker diyor. Şimdi dolayısıyla hani en iyimser bakış açısıyla şöyle anlıyorum ben olayı. Belki hastanın iyileşmesine engel olan kötü bir hareket yapmış olmuyoruz bunu yaptığımızda. Ama hastanın daha çok acı çekmesine yol açan ve iyileşmesini de daha geciktiren bir şey yapmış oluyoruz. Üstelik de daha pahalı bir ilaç kullanmış oluyoruz. Çünkü dediğim gibi enjeksiyon olduğu zaman derin dokuya verileceği için daha steril bir ilaç üretmek zorundasınız. Yani burnunuzu musluk suyuyla çalkalayabilirsiniz, ağzınızı musluk suyuyla çalkalayabilirsiniz. Ama kalçanızdan musluk suyu enjekte edemezsiniz. Dolayısıyla benim bilgim ve kendi kişisel kararım bu doğrultuda. Yani ben yapmam ve yaptırmam. Yani bir diş hekimi teklif etse, yani sana arnika enjeksiyonu yapayım dese bana, yok ben ağızdan almayı tercih ediyorum derim kendisine.
Zaten şu an Türkiye için biraz marjinal kalıyor.
Yok ama
Hani
hani eninde sonunda gelecek ya ilaçlar. Eninde sonunda bu sorular tartışılacak. Biz de sizin vesilenizi, kendi görüşümüzü paylaşmış olduk.
iyi oldu. Esasında tam da Arnika ile açtık ve daha bugün söylüyordum eşime de, okullarda belki de Arnika bulundurmak lazım. Ben şahsen oğlumun okulunda sınıf öğretmenine bir Arnika vermeyi düşünüyorum. Çünkü bugün yine bir burkulma vakasıyla karşılaştık. Ya anında dediniz ya, özellikle baş yaralanmalarında, başını çarptığı zaman. Çünkü çok kötü çarptı geçen haftalarda. O zaman ilk defa konuştuk. Ya acaba öğretmenlerine de bir tane versek mi? Çünkü okulu da zaten bu felsefeyle çalışan bir okul. Öğretmenlerin hepsi homeopatiyle tanışık. O yüzden hiç yadırgayacaklarını zannetmiyorum, ama hani başına o darbeyi alır almaz buz koymak yerine bir arnika verebilseler benim için çok daha rahat edecekti. O yüzden unutmadan yarın kesinlikle arnikamı götürüyorum. Sabahleyin öğretmenine teslim ediyorum. Çünkü üst üste geliyor yaralanmalar. Belki diğer çocuklara da faydası olur böylelikle.
Yani en azından şu olabilir. Yani öğretmen homeopatinin farkındaysa ve biliyorsa ve hani sizin de razı olduğunuzu biliyorsa yani bütün çocuklara vermez, okulun prosedürü olarak da vermez ama hani mesela sizin çocuğun başına bir şey geldiğinde sizi açar, sizin çocukta böyle bir şey oldu, veriyorum arnikayı tamam mı der, siz de tamam dersiniz, çıkarır verir falan. O böyle bir şey yapılabilir.
Tabii.
Siz Hollanda'da yaşadığınız için bu biraz daha kolay.
Evet.
Benim annem ilkokul öğretmeni. Benim annemin yani yıllar önce bana ev işte eve gelince bugün okulda böyle bir şey oldu deyip anlattığı bir olayı söyleyeyim size. İki çocuk koridorda koşarken çarpışıyorlar. Birinin öndeki iki dişi yani o tavşan dişi dediğimiz dişler ötekinin alnına saplanıyor. Tam arnikalık bir durum yani. Her ikisine de, her iki çocuğa da arnika lazım böyle bir durumda. Yani biri de hemen dişçiye gidecek, öbürü de hemen hastaneye gidecek falan ama daha hemen orada bir arnika ikisinin de ağzına koyup öyle götürmenin çok büyük bir faydası var yani.
Kesinlikle. Yani hani bir derler, nerede rastlamıştım bilmiyorum ama bir doktor söylemiş bunu. Bütün hastanelerde küvet dolusu arnika bulunmalıdır, özellikle doğum servisleri için. Bir de zannedersem okullara her sınıfta hani şöyle bir eczane dolabında bir arnika belki bulunmasında fayda var.
Çok iyi hatırlattınız. Ben unutmuştum. Güzel oldu. Arnika doğum sonrasında da hanımlara çok iyi gelen bir ilaç. Özellikle doğal doğum yapanlar. Tabii ki çok zorlanıyorlar fiziksel olarak. Dolayısıyla onlara doğum tamamlandıktan sonra arnika vermek çok fayda sağlıyor. Peki, böylelikle arnika ile ilgili söyleyeceklerimizi tamamlamış olduk. Başka sorunuz yoksa ben bir sonraki ilaca geçmek istiyorum.
Yok, sadece küçük bir hatırlatma. İlk açılış bölümümüzde dinleyicilerimizden isteyen olursa orada Arnika'nın kremleri konusunda da siz gerçekten ayrıntılı bilgi vermiştiniz. Nasıl kullanılacak, hangi tip kremler vardır? Hepsi homeopatik hazırlanmış kremler değildir bunların. Yaralanma belirlenmelerde kremi tercih edecekler varsa kendilerini ilk bölüme yönlendirelim.
Peki, sağ olun, güzel oldu bu hatırlatma. Şimdi o zaman bir sonraki ilaca geçiyorum. Arsenikum albüm. Bu arsenik trioksit mineralinden yapılan bir ilaç. Yani hani bizim filmlerde falan gördüğümüz zehirli arsenik var ya o. Şimdi böyle bir tüyleri ürpertelim bu bölümde. Nasıl yani zehirden ilaç mı yapıyoruz? Evet zehirden ilaç yapıyoruz ama zaten unutmayın ki bütün homeopatik ilaçlar prensip olarak sene başında homeopatinin teorik bölümünü işlerken gördüğümüz üzere aslında kişileri hasta eden ilaçlar zaten. Yani bunların hepsi zehir. Ama zehir biyolojik materyal olarak bedeninize girip hücrelerinizi telef eden bir zehir değil. Zehrin bilgisi vücudunuza girecek şekilde yani seyretme ve damıtma işlemlerinden geçtikten sonra size verilen bir ilaç bunlar. Dolayısıyla mesela arsenikum albümden yapılmış bir homeopatik ilacı aldığınızda arsenik trioksit mineralini maddesi olarak bedeninize alıp kendinizi zehirlemiyorsunuz. Fakat bedeninizi sanki arsenikten zehirlenmiş gibi hale getiriyorsunuz. Bunu yapma nedenimiz ise sahip olduğunuz doğal hastalığın tıpkı arsenik zehirlenmesine benziyor olması. Yani bu nedenle size homeopatınız zaten arsenikum albüm veriyor. Ve arsenikum albüm ilacını aldığınızda da doğal hastalığınız da iyileşmeye başlıyor. Tüm bunların nasıl olduğunu zaten sene başındaki o 8 derslik bölümde uzun uzun anlattık. Peki arsenikum albüm ne gibi durumlarda kullanılır? Şimdi zehirlenme konularında akla gelen tek ilaç arsenikum albüm değildir ama buna rağmen yani işte bir seyahatte veya günlük hayatta biri zehirlendiğinde, midesi falan bulanmaya başladığında, kustuğunda, ishal olduğunda en çok akla gelen ilaçlardan biri arsenikum albümdür. Başlıca kullanıldığı yerler üşütme ve saman nezlesi, öksürük, sindirim sorunları, ateş, duygusal durumlardır. Üşütme ve saman nezlesi söz konusu olduğunda diğer ilaçlardan arsenikum durumlarını nasıl ayırt edeceğiz? Arsenikum hastası yani arsenikum albüme ihtiyaç duyan hastanın burnundan bol ve sulu akıntı gelir ve bu akıntı öyle yakıcıdır ki kendi ürettiği akıntı hastanın burnunun alt kısmını yakar. Yani böyle orası kızarır ve kabuklanır. Yani ciddi yanar ya, asit dökmüş gibi yanar ya. Burnunun ucu kenarı böyle kırmızı kabuk bağlayan hastalar görmüşsünüzdür mutlaka çevrenizde. İşte o mesela öyle bir durum arsenikum durumunu hatırlatmalı size. Yine nezle olduğunda, üşüttüğünde arsenikumla mı iyileşecek sorusunu akla getiren semptomlardan biri sık ve şiddetli hapşırması, kırmızı şiş gözler, kola üşümesi ve kırık hissetmesidir. O kadar üşür ki yazın bile üstüne yorgan çeker, camı kapattırır ve tir tir titrer arsenikum hastası. Öksürdüğü zaman hırıltılı bir öksürüktür. Bu göğsünde yanma vardır. Yanma yani burun akıntısında yanma, ağrılarda yanma arsenikum hastasının tipik özelliğidir. Yani yanıcılık karakteri arsenikum hastasının tipik özelliğidir. İshal olduğunda yine tuvalette yanma hissiyle tuvaletini yapar. Yani ve çok şiddetlidir. Yani böyle ortalık batar resmen. Yani bütün klozet kaplanır yani. Püskürtür. Öyle bir iseli vardır. Bulantı eşlik edebilir de etmeyebilir. Özellikle ateşi çıktığında daha çok üşür ve su ister ama bu suyu kana kana içemez. Daha evvel konuşmuştuk, yudum yudum içer. Çok tipiktir arsenikum hastasının su içme şekli. Bardaktan bir yudum su alır, onu böyle çok lezzetli, gurme bir tadım yapıyormuş gibi yutar, bekler, o yudum midesine iner. Ondan sonra bir sonraki yudum alır. Çünkü istese bile içemez. Yani mesela sağlıklıyken kana kana su içen biri suyu böyle içmeye başladığında aklınıza direkt arsenikum gelmiyor. Ve arsenikum hastası özellikle gece 2'den sonra kötüleşir. Zaten gün boyu hastadır, üşür, titrer, işte yorganı kafasına çeker falan filan. Ama gece 2'den sonra iyice kötüleşirse bu onun arsenikuma ihtiyaç duyduğunun daha sağlam bir kanıtıdır diyebiliriz. Çünkü bizde kötüleşme saatleri bile hastanın durumu hakkında bize bilgi veren önemli bir ipucudur. Yani kimin saat kaçta kötüleştiği bile bize o kişinin ihtiyaç duyduğu ilaç hakkında bilgi verir.
Evet, şu ana kadarki ilaçlar için böyle bir saat belirtmemiştik. O yüzden benim de ilgimi çekti şimdi özellikle arsenikumda saat gece 2'den sonra diye.
Her ilaçta saat konusu bu kadar kesinleşmemiştir. Bazısı için işte akşam gece yarısı gibi daha genel ifadeler kullanabiliriz. Fakat bazı ilaçlarda da saat verebiliriz. Yani şu saatten sonra kötüleşiyorsa, bu saatten sonra kötüleşiyorsa. Hatta belirti rehberinde buçuklu saatler bile var. Yani çok sayıları fazla değil ama işte atıyorum işte gece 2.30'da kötüleşirse falan diye çok spesifik bilgiler var.
Enteresan.
Arsenikumdan iyileşecek olan kişi kaygılıdır, huzursuzdur ve iyilik hissi kolayca bozulur. Ufacık negatif bir haber duysa hemen böyle kaygılanır, endişelenir, kendini kötü hisseder. Son derece güvensiz biridir. Özellikle sağlığı konusunda ve maddiyat konularında korkuları fazladır. Titiz ve tertipli biridir. Mesela arsenikuma ihtiyaç duyan birini nasıl tanırsınız? Kitaplığına bakarsınız. Kitapları boy sırasına göre dizilmiştir. Yazarlara göre alfabetik olarak dizilmiştir. Bütün odası yatağı inci gibidir. Yataklar yapılmıştır. Üzerinde para sektirebilirsiniz. Kıyafetleri hep yenidir. Asla sökük değildir, eski değildir. Uyumludur. Yağmurlu çamurlu havada bile pırıl pırıldır. Ya sen yürüyerek gelmedin mi, nasıl geldin dersiniz böyle hayretle bakarak. Evden çıkmadan, işe gitmeden evi temizler öyle gider. Yani içi rahat etmez evi dağınık
Ha, bu
bıraktığınız
noktada
zaman.
tamamen ayrıldık. Yani kitaplıkla başladınız, ben de gözleri açıldı bekliyorum. Yani beni tarif ediyorsunuz kitaplık. Kitaplık aynı. Ondan sonra giderek uzaklaştık. Şimdi tamamen bitti. Hani evden çıkmadan önce temizlik aşamasında
Oo.
değiliz. Değiliz. Arsenikum tipi değilim yani.
Ha, değilsin. Tamam, iyi. Şöyle, şimdi doz da önemli. Yani şimdi bunların hepsini yapmıyorsanız ama bir kısmını yapıyorsanız şimdi veya gelecekte arsenikumdan fayda görebilirsiniz veya işte nezle olduğunuzda arsenikumla iyileşecek hastalardan biri olabilirsiniz. Burada karakter, mizaç özelliklerini anlatırken aslında yine tabii ilk yardım sınırlarının ötesine çıkıyoruz. Ama bunu niye yapıyoruz? Yani siz bir arsenikum hastasını tanıyın ve onun kronik hastalıklarını iyileştirin diye değil. Yani şu anda genel bilgi veriyoruz ve sizi tabii hazırlıyoruz. Yani daha derin bilgileri hazırlamak için yapıyoruz. Yoksa ilk yardım için verecekseniz işte nezle olduğunda burnundan gelen akıntının burun kenarlarını yakıp yakmadığına bakacaksınız. Yoksa hani maddiyat kaygısı olan birini yakalayın ve evi de temizliyorsa ona arsenikum verin diye anlatmıyoruz bunları. Ama bu vesileyle verdiğimiz ilave bilgilerle sizin içinizdeki homeopatı besliyoruz ve ilk yardım seviyesinde yetinmeyip gelecekte homeopati kurslarına giderek homeopat olmanızı teşvik etmeye çalışıyoruz.
Oo,
Bu bilgileri o
pekala.
yüzden veriyoruz yani.
Mesleğinim o zaman tamam.
Mesela işte demin söyledik, akıntıları yakıcıdır, ağrıları yakıcıdır, şikayetleri periyodiktir, gece kötüleşir, huzursuzdur, sıcak sever, kolay üşür dedik. Şikayetleri vücudunun genellikle sağ tarafındadır. Biraz da arsenikumdan yararlanacak olan kişiye normal şartlarda iyi gelen ve kötü gelen şeyler nelerdir diye yine bir özet geçelim. Açık hava iyi gelir. Sıcak içecekler iyi gelir. Bu da çok doğal. Kolay üşüyen biri çünkü. Yatağa uzanmak, dinlenmek iyi gelir. Oturduğu yerden kalkmak veya ayakta durmak iyi gelir. Sıcak yatak bayağı iyi gelir. Soba ve kalorifer kenarı iyi gelir. Sıcaklık değişimi, ani hava değişimi iyi gelmez. Soğuk hava iyi gelmez. Soğuk gıdalar iyi gelmez. Üşütmek hiç iyi gelmez. Hani mesela boynunda hep atkıyla dolaşan, her havada yelek, palto giyen kişiler bu özellikleriyle hani çevresindeki diğer kişilere kıyasla dikkatinizi çekiyorsa burada da bir potansiyel arsenikum durumu var mı diye kuşkulanılabilir. Yemeklerden sonra kötüleşebilir. Fiziksel egzersiz sonrası kötüleşebilir. Hareket etmek bayılmasına yol açabilir. Hani zor hareketler yapmak, uzun süre hareket etmek. Gece yarısından sonra, işte az evvel söyledik, gece 2'den sonra kötüleşebilir. Tütün, sigara, şarap gibi şeyler kötü gelebilir. Ve kusmak kötü gelebilir. Şimdi kusmaktan kimse hoşlanmaz zaten ama yani kusmak kötü gelir derken şundan bahsediyoruz. Mesela birinin midesi doluysa ve kendini kötü hissediyorsa çoğu kişi aslında kustuğunda rahatlar. Ama işte kusmak kötü gelir derken arsenikum hastası kustuğunda bile kendini iyi hissetmez diyoruz. Şimdi kustuğunda iyi hissetmemesi bize onun arsenikum albüme ihtiyaç gösteren bir belirti haline gelmiş oluyor böylece.
Enteresan ama Serdar Bey, çünkü bu şimdi bir de gıda zehirlenmelerinde falan da hani tercih edilen bir remedi ya, ama kusuyor, hani kusması gerek
Evet.
zehirleniyorsa ve ona
Evet.
rağmen kötü hissediyor, öyle mi? Ya da hissedecek, ya da nasıl oluyor o? Benim şimdi aklım
Yani
karıştı.
şöyle işte kendini kötü hissediyor, kusuyor ama kusunca iyi hissetmiyor.
Yani
Ama
iyi
siz ne zaman
hissetmiyor,
ki
evet.
arsenikum veriyorsunuz, yani ilacı veriyorsunuz, işte o zaman rahatlamaya başlıyor, o zaman iyileşmeye başlıyor. Belki yine kusuyor ama bu sefer kötü hissetmiyor. Ve midesi boşaldıktan sonra da kusmaları duruyor. Ve kendini iyi hissetmeye başlıyor. İshali de duruyor vesaire vesaire.
Tamam, peki.
Arsenikum, en başta söylediğimiz gibi gıda zehirlenmesinde özellikle de ishal varsa akla gelen ilk ilaçtır. Ama yine de diğer tüm belirtileri birlikte değerlendirmemiz gerektiğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve birine sırf zehirlendiği gerçeğinden yola çıkarak otomatikman arsenikum vermiyoruz. İlk derste de söylediğim gibi önemli homeopatlar hep sadece bedensel belirtilere bakarak ilaç vermenin yeterli olmayabileceğini, kişinin zihinsel durumunun ve genel karakteristiklerinin kendisine iyi gelen ve kötü gelen şeylerin de bir bütün olarak ele alınmasında büyük fayda olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla biz de yani biri yemekten sonra kötü hissetse bile, zehirlendiği de bariz olsa bile otomatikman arsenikum vermiyoruz. Önce bu dediklerimizin üstünden şöyle bir geçiyoruz. Yani yanıcı ağrıları var mı, kolay üşüyor mu, ishalde oldu mu, ishali sulu ve böyle patlama gibi mi çıkıyor falan diye kontrol ediyoruz. Ve biraz daha içimiz rahat olarak arsenikum veriyoruz. Yani otomatikman vermek. Ne az zehirlendim al sana bir arsenikum yerine. Bunları da kontrol edip öyle arsenikum veriyoruz.
Şimdi bu noktada benim tabii bir gireyim anlatayım anımı. Çok
Tamam.
yakın gerçekleştiği için ve şu anda kitimde de iki tane boşluk yer var. Çünkü arsenikum ve çina. Nux vomica'da verecektim arkadaşların yanına ama bu ikisini tercih ettim. Çok güzel evlendiler. Yazın sonunda balayına gidecekler. Fakat uzak doğu ülkesine gidiyorlar. İlk defa gidiyorlar ve arkadaşlardan biri de zaten nereye seyahat ederse mutlaka yediğinden içtiğinden bir rahatsız olan hani bağırsakları bozulan bir arkadaş. Şimdi öyle olunca bir de uzun da kalacaklar 2 hafta. Ben dedim yani yanınızda bunlar bulunsun ama şeyi de tembihledim yani otomatikman almıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız internetten bakıyorsunuz nasıl belirtiler gösterdiğinizi kontrol edip bu ikisi arasında bir karar veriyorsunuz eğer gerekirse diye. Ama işte siz şimdi yeniden dikkat çekince hani otomatikman alınmaz falan diye ben yine aklıma geldi yani o da.
Ya şöyle, şimdi sonuçları çok vahim olmaz. Yani bir tane, sadece bir tane globülü kendinizi kötü hissediyorken yanlışlıkla alırsanız, yani yanlış bir karar verip alırsanız ve siz aslında genel olarak genç ve güçlü biriyseniz bu sizi telef etmez. Yani bir anda ne oldu bana demezsiniz. Ama yani yapmamakta fayda var. Yani işte sizin en başta okuduğunuz kitabımdaki bölüm gibi. Yanlışlardan ne kadar kaçınırsak iyileşmemiz o kadar hızlı, o kadar net olur ve daha sonra genel sağlığımız da o kadar düzgün olur. Ama bir yanlış yaparsak hem o an içinde yaşadığımız sorundan daha geç kurtuluruz hem de genel sağlığımız üzerinde sırtımızda bir yük daha kalır. Yani belki yıllarca kalmaz, onu da eninde sonunda aşarız ama yani sırtımızda taşıyacağımız bir taş daha olur. Üstünde çalışıp düzeltmemiz gereken. O yüzden doğruların sayısını artırmaya, hataların sayısını azaltmaya gayret etmemiz gerekiyor. Hem homeopatide hem de sağlığın diğer alanlarında, beslenmede vesairede. O açıdan önemli yani.
Okey, öğrenmeye devam.
Peki, o zaman bir sonraki ilaca geçiyoruz. Yine ilginç bir ilaç, özellikle çocuklar için çok tipik bir ilaç, biraz değineceğim. Belladonna. Belladonna Latince'de güzel kadın demek. Bella, Donna. Bella güzel, Donna kadın demek. Belladonna eskiden kozmetik alanında çok kullanılmış hanımlar tarafından. Belladonna gözlerin iri ve parlak gözükmesine yol açıyor ve yanaklarında kırmızı olmasına yol açıyor. Belladonna bitkisi, yani Belladonna, Atropa Belladonna bitkisi aslında çok zehirli bir bitki. Yani dozu gereğinden fazla alırsanız bitkisel, materyal dozlardan bahsediyorum. Yani güzel olacağım diye. Aslında zehirliyorsunuz kendinizi. Yani zihniniz bulanıyor, hayaller görmeye başlıyorsunuz falan. Makyaj yapacağım derken dozu kaçırırsanız sağlığınızdan oluyorsunuz. Ama buna rağmen uzun yıllar hanımlar belladonna bitkisinden işte gözleri iri ve parlak yapmak, yanakları da al yapmak için kullanmışlar. Homeopatide de biz mesela belladonna'ya ihtiyaç duyan birini bu özellikleriyle kolayca tanıyabiliriz. Yani belladonna'ya ihtiyaç duyan herkesin gözleri kocaman, parlak ve yanakları da al al olmayabilir. Ama bu özellikleri gördüğümüzde aklımıza gelecek ilk ilaçlardan biridir belladonna. Şimdi belladonna'nın en çok kullanıldığı, ilk akla geldiği durumlardan biri hızla yükselen, aniden ortaya çıkan ateşlenmeler ve enfeksiyon başlangıçları. Bu da tabii hemen aklımıza çocuk hastalıklarını getiriyor. Neden? Çünkü çocuklar işte küçük ve genç ve güçlü oldukları için zaten her türlü hastalığa çok hızlı reaksiyon veriyorlar. Çok hızlı ateşleniyorlar. Hemen işte terliyorlar, yanakları alal oluyor falan. İşte onlarda da siz mesela işte gözlerinde biraz büyüdüğünü, parladığını falan görürseniz aklınıza hemen belladona gelebilir. Tabii ki birazdan konuşacağımız diğer şeyleri de kontrol etmenizde fayda var. Her zaman tam resmi görmekte fayda var. Yani bu karakteristik özellikleri yakaladığınızda hemen aklınızın bir köşesine belladona gelebilir. Belladona kulak enfeksiyonlarında da homeopatların sıklıkla kullandığı ilaçlardan biri. Biliyorsunuz homeopatiden haberdar olmayan kulak burun boğaz doktorları orta kulak enfeksiyonlarının çok ciddi olduğunu söylerler ve hemen antibiyotik verirler. Orta kulak enfeksiyonu gerçekten de ciddidir. Ama işte homeopatlar da antibiyotik vermeden halledebilirler. Tek ilaç değildir ama akla gelen ilaçlardan biridir. Dediğim gibi ilk yardım konusu değildir. Çocuğunuzda bir orta kulak enfeksiyonu olduğunda mutlaka bir homeopat tavsiyesi alın. Ama yani şimdi konuşuyoruz diye söylüyorum. İşte belladona orta kulak enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlardan biridir. Yine belladona yüksek ateşte kullanılan ilaçlardan biridir. Yüksek ateş, hızlı nabız, kızarmış yüz, parlak gözler, genişlemiş göz bebekleri, sayıklama ve taşkın hareketler. Gece 3'te veya gündüz öğleden sonra 3'te kötüleşme, özellikle kötüleşme yine akla belladonayı getiriyor. Güneş çarpması sonrası ortaya çıkan baş ağrıları, şiddetli ve zonklayan baş ağrıları yine akla belladona ihtiyacını getirebiliyor. İyi geldiği enfeksiyonlar arasında ateşli grip, sinüzit, bademcik iltihabı, özellikle yutkunma sırasında yoğun ağrı varsa, zonklayan ağrılı meme iltihabı gibi sorunlar var. Ben size bir bademcik hikayesi anlatayım, kendi başıma gelen yakın zamanda. Biliyorsunuz insanlar bazen bilgisizlikten, bazen de hayat tarzını itibariyle alışık oldukları düzenden mahrum kalmak istemedikleri için kendilerine bir enfeksiyon bulaştığında yatıp uyumak yerine kendi kararlarıyla veya doktor tavsiyesiyle bir antibiyotik alıp sokaklara geri dönüyorlar. Fakat işte enfeksiyonun ilk günlerinde aslında daha iyileşmemiş oldukları için ortalığa mikrop saçmaya devam ediyorlar. Bu kişilerin semptomları biraz baskılanmış oluyor aldıkları ilaçlar nedeniyle. Siz aslında baktığınızda bu kişinin hasta olduğunu anlayamıyorsunuz. Özellikle de işte böyle işte homeopati gibi veya işte benzeri tıbbi eğitimleri almamışsanız o kişideki ayrıntıları yakalamanıza imkan ve ihtimal yok. Sağlıklı biriyle diyaloğa girdiğinizi zannediyorsunuz. İşte o kişi minibüste yanınıza oturuyor veya işte bir arkadaşınız olabilir, birlikte yemek yiyor olabilirsiniz vesaire. Hop eve bir geliyorsunuz, ertesi sabah sizin de boğazınız ağrıyor. O ne oldu falan derken sebebini anlamıyorsunuz bile ama siz de hastalanıyorsunuz. Geçenlerde benim başıma işte öyle bir olay geldi. Ben birine baktım, yanakları al al olmuş. Kendisi zaten hasta olduğunu da söylemişti. Gözlerde böyle şey böyle hani canlı, parlak, ışıl ışıldı. Ah dedim bu belladona falan. Ama hani kendime de güveniyorum ya. Çünkü beslenmeme dikkat ediyorum. C vitamini alıyorum, D vitamini alıyorum. Hava güzel. Ya dedim bulaşmaz bu, bana atlatırım ya, iyi hissediyorum kendimde falan, moralim iyi. Eve geldim, yattım, hiçbir şey yok. Ertesi sabah bir kalktım, boğazım abi. Şimdi ama benim gözlerim parlak değildi, yanaklarım da kırmızı değildi. Ben sadece bunu bana bulaştıran kişi de belladona olasılığını görmüştüm. Yani bulaştırdığını sandığım kişi de diyelim. Bu durumda da belladona alabilirsiniz. Ve aldım. Ve bir saat içinde boğaz ağrım geçti.
O da enteresan.
Dolayısıyla hastalığı belladona gibi görünen bir enfeksiyon olduğunu yakalayabilmişseniz, yani bulaştıran kişinin, kendinize koruyucu olarak belladona verebilirsiniz veya o kişiden bulaşan hastalıktan iyileşmek için yine belladona alabilirsiniz. Ve bu dediğim formül tabii diğer durumlar için de geçerli. Bu mesela burun kenarında akıntısı olan ve yanıcı ağrıları olan birinden nezle kaptıysanız yine kendinizi korumak için arsenikum alabilirsiniz veya sizin de ardından başlayan nezleniz sizin burnunuzu yakıyorsa vesaire kendinize arsenikum verebilirsiniz. Ama bu şu demek değil. Yani bu uyarıyı da yapalım. Aynı virüsten etkilenen iki farklı kişi mutlaka aynı semptomları gösterecek diye bir kural yok. Eğer siz bariz bir şekilde farklı bir semptom gösteriyorsanız, o zaman ya öteki kişi bariz belladonaydı, hadi ben de belladona alayım diyemezsiniz. Yani kendi gösterdiğiniz semptomlar önceliklidir. Ama ben niye belladona aldım? Çünkü benim boğaz ağrısından başka semptomum yoktu. Yani ilaç seçmek için karakteristik bir şey gösteremiyordum. Yani göstermedim. Yani sadece boğazım ağrıyordu. Sadece boğazım ağrıdı diye 800 tane alabileceğim ilaç var yani.
Onu soracaktım çünkü.
O yüzden ben mecbur kaldım. Yani ya bu bana galiba falancadan bulaştı. O da zaten belladona gibi duruyordu. Hadi ben belladona alayım dedim. Ve bir saat içinde bitti yani. Belladona'dan ilk programda da bahsetmiştik hatırlarsanız. Kuduz sırasında
Evet.
Hahnemann'ın aklına gelen ilk ilaçlardan biriydi. Çünkü belladonna'nın aslında zihin özellikleri de oldukça karakteristiktir. Yani mesela belladonna'ya ihtiyaç duyan bir çocuk acayip hırçındır, öfkelidir. Size bir şeyler fırlatır falan, sakinleştiremezsiniz yani. Hani öyle sadece yanakları kızarmış ateşten öyle masum yatakta yatıp iyileşmeyi bekleyen bir çocuk resmi gelmesin. Belladonna çocuğu çok öfkelidir, hırçındır. Sakinleştiremezsiniz onu yani. Böyle bir ani öfke patlamaları, delirium, mani, psikoz durumları da hemen aklınıza belladonna getirebilir. Belladonna ile ilgili size çok güzel bir film sahnesi söyleyeceğim. Eğer filmi internette veya işte bir DVD dükkanında falan bulursanız keyifle izleyeceğinize eminim. Filmin orijinal tam adını unuttum. Birkaç sene önce sinemalarımızda gösterilen bir film vardı. Alman filozof Goethe hakkında. Onun ilk gençlik yılları hakkında. Karşılıksız kalan bir aşkı vardı Goethe'nin. Babası avukat olmasını istiyordu. Ve o da işte babasının dediğinden çıkamadığı için bir avukatlık bürosunda çalışmaya başlarken çalıştığı kasabada bir genç kıza aşık olmuştu. Aşkı karşılıksız kalmıştı ve belladonna da o yıllarda işte kafa çekmek için kullanılan ilaçlardan biriydi. Yani bu dönemin marihuanası gibi. Ve Goethe bir gün arkadaşıyla belladonna alıyor. Ve bunlar kasabanın arka sokaklarında bir belladonna krizi yaşıyorlar. İşte filmin o sahnesini ben belladonna'nın insan vücudu üzerindeki etkilerini görmeniz açısından tavsiye ediyorum. Ayrıca filmi de tavsiye ediyorum. Harika bir film yani Goethe hakkında.
Okey, ben notumu
Jan
aldım.
Weber'in Acıları gibi bir ismi vardı galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam ilk adı. Yani Jan Weber'in Acıları gibi bir isim geldi şimdi böyle hayal meyal gözümün önüne. Yine belladonna ile ilgili hatırlamaya çalıştığım bir ayrıntı daha var. Belladonna köpeklerden korkar. Vurmak, ısırmak, saç çekmek, tükürmek gibi saldırgan davranışlar sergiler. Tüm homeopatik ilaç rehberi içinde saldırganlık duygusunu en fazla barındıran birkaç ilaçtan biridir. Şimdi size belladonna ile ilgili çok ilginç, yine böyle magazinsel bir haber daha söyleyeceğim. Bir göz doktoruna gittiğinizde o da sizin göz sağlığınızı derinlemesine analiz etmek istediğinizde gözünüze bir damla damlatır ve siz böyle 1-2 saatinde çok net göremez olursunuz. İşte o damlattığı damlanın içinde belladonna bitkisinden elde edilen bir kimyasal var. Atropin var yani. Göz bebeklerinizi iyice büyütür ki ışık tutup baktığında retinayı falan iyice görebilsin diye. Şimdi genel özellikler ve iyi gelen, kötü gelen karakteristiklere bakalım. Belladonna'ya ihtiyaç duyan birinin hastalığı aniden başlar ve şiddetli seyreder. Yüzü kırmızı ve sıcaktır. Göz bebekleri büyümüştür. Yangı bölgesi kırmızı ve el yakacak kadar sıcak olabilir. Bu kişi limonataya istek duyar ama aslında çok susamaz. Ağrıları nabız gibi atan, zonklayan türdendir ve halüsinasyon görebilir. Yüzüstü yatmak, yatağa uzanmak, ayakta durmak, ağrılı olmayan tarafa yatmak, eli sorunlu bölgeye koymak iyi gelir. Oturmak da sadece ilk oturduğu anda iyi gelir ama uzun süre oturmak iyi gelmez. Bir de kötü gelenlere bakalım. Belladonna'ya ihtiyaç duyan kişi öğleden sonraları, akşamları kendini kötü hisseder. Hava cereyanına maruz kaldığında, kanaması olduğunda, hareket edince, çeşitli uyuşturucu ilaçlardan dolayı, ayağa kalkarken, uykuya dalarken, uyku sırasında, dokunulunca, yürürken, hızlı yürürken, rüzgarda yürürken kendini kötü hisseder. Hafif bir baş ağrısı bile kendisini çok kötü hissetmesine yol açabilir. Şimdi bir taraftan ilaçları tanıtırken yine yeri geldikçe homeopatik teoriyi de pekiştirmeye devam ediyoruz bu derslerde. O yüzden yine bir konunun altını çizmek istiyorum. Hem ilk bölümde kuduzu konuşurken belladonna'dan bahsetmiştik, hem de bugün belladonna'nın köpeklerden korktuğundan bahsetmiştik. Şimdi homeopatik teori, yani belladonna ile ilgili değil de homeopatik teoriyle ilgili konuşuyorum şu anda. Sırf köpekten korkuyor diye birine belladonna veremezsiniz. Çünkü köpek korkusu özelliği, köpekten korkma semptomu sadece belladonna'da yok, başka ilaçlarda da var. Bunu bir sağlama yapmak için kullanabilirsiniz. Yani belladonna'ya ihtiyacı mı var acaba bu kişinin diye kuşkulandığınız kişiye, sen köpeklerden de korkuyor musun diye sorabilirsiniz. Evet dediğinde bu onun belladonna'ya ihtiyaç duyduğuna dair size ilave bir kanıt olabilir. Ama birini gözlediğinizde ve o kişi size sadece köpek korkusundan bahsettiğinizde tak diye aklınıza belladonna gelip belladonna vermemelisiniz. Her zaman durumun tamamını gözeterek ilaç seçimi yapmalısınız. İlk yardımda bile bu böyle. Bunu da hatırlatmak istiyorum. İyi bir homeopat olmanın yolu asla böyle kısacık eğitimlerden geçmiyor. Yani bu konuştuklarımızın hep ilk yardım seviyesinde basit ısınma turları olduğunu aklınızın bir köşesinde bulundurun.
Shivers, but it sure.